Ayrım 4. Çöküş. Mahşerin Yalnızı. Cavit Kırcı. Sayfa 34. Ben Balkanları da nereden çıkardın? Ahmet Sari. Ya işte azizim, bir içtimaiyatçıyla bir hendesecinin farkı budur. Biz olabilecekleri sezinliyoruz, siz olması gerekenleri hesaplıyorsunuz. Bak azizim, Selanik'ten birkaç hafta evvel bir sefaret geldi. Limandan Belgrad'a doğru giden toplardan bahsetti. Nesi var bunun birim? Bu toplar Sırbistan Krallığı'na gidiyor. Olabilir, Sırbistan müstakildir, top da alır tüfek de. Sanki biz almıyor muyuz? Niye alıyorlar? Rusya'nın himayesindeki Sırbistan'a ne gerek top? Hem de ağır top. Avusturya, Rusya ve Almanya izin vermeden kim kime Balkanlarda toprak verir? Toprak vermek nereden çıktı? Saf olma azizim, bu toplar harp hazırlığı içindir. Alman hanedanlarının yönettiği Yunanistan ve Bulgaristan'dan toprak kaybına izin vermezler. O halde Sırplar kime vuracak? Bosna'ya mı? Bosna mı? Allah korusun. Orada ahali-i İslam var. Zaten vurmazlar, korkma. Avusturya izin vermez. Peki Romanya'ya mı vuracaklar? Romanya kralı Alman asıllıdır. Hohenzollern hanedanındandı. Tıpkı Yunan kralı gibi. Bulgar kralı da Saksonya kolundandır. Üstelik Romanya kralının Rusya ile ilişkileri iyidir. Şimdi kim kalıyor geriye? Şu hesaba göre Makedonya, Rumeli ve burası, yani Osmanlı. Yani Avrupa'nın tabiriyle Türkiye. Bu kolay bir iş mi azizim? Biz İngiltere ve Fransa'yı bir şekilde arkamıza almadık mı? Hatta Almanya'yı. Almanya mı? O Almanya ki Avusturya ile Düklükler Harbi'nde Danimarka ile savaşıp bir yıl sonra Sadova'da en yakın müttefiki Avusturya'yı ağır bir biçimde vurdu. Tarih buna şahittir. Ama Avusturya'da Prusya'yı devre dışı bırakmaya çalışmıştı. Ahmet Salih benim araya girerek söylediğim bu sözü ciddiye bile almadı. Söylediğim sözün onun nezdinde kıl-ü kıymeti dahi olmadı. O kafasında oluşturdu, farklı kurguyla düşünmeye ve konuşmaya devam etti. Aynı Almanya, Prusya iken tarihte zayıflayan Polonya'yı birkaç kez Rusya ve Avusturya ile birlik olup haritadan silmedi mi? Şu halde bizim o Polonya'dan ne farkımız var? Ya İngiltere? Kıbrıs adasını güya onlara geçici verdik. Artık alamayız da. Mirim, uzak hesap bunlar. Öyle san. İttihatçılar memleketi bir felakete götürüyorlar. Belki de götürdüklerinin farkında bile değiller. Zira art niyetle değil, vatanseverce yapıyorlar yaptıkları her şeyi. Üstelik bu son sözlerimi, son cümlelerimi ben kurmadım. Sen akıp gittiğimiz şu alem eğlencelerinde yalnızca içip içip sızdığımı mı sanıyorsun? Azizim, millet ağız birliği etmişçesine bu sözleri söylüyor. Benim Hamit'inki gibi hafiyelerden kurulu bir istihbarat ağım yok. Ama adına açık istihbarat denilen malumat kaynaklarından faydalanmasını bilirim. Ahmet Salih, fevkalade bilgilisin, yani demem o ki çok şeylere vakıfsın. Mirim, nereden geliyor bu kadar malumat? İzmir'den, Ferrerler okulundan azizim. Fransızcayı orada çok iyi öğrendim. Müthiş bir millet bu Fransızlar, çok ileriler. Avrupa'da çok şey onların eseri. Bir de Almanları ve İngilizleri pek sevmezler. Aralarında çokça ihtilaf var. Benim için onların ihtilafı bir anlam ifade etmez tabii ki. Lakin okul Fransız okulu olunca da ister istemez bize de yansıyor işte. Bir de benim şu ehli dünya aşkımla da birleşince. Zayıf tarafım bu benim. Ama ben dünyalık yaşıyorum azizim. Neyse mirim, bizim asıl mevzumuz memleketin ahvali değil ki, senin bu ahvalin. Yok azizim, anlamıyorsun işte, asıl mesele bu. Benim imanımı sarsan da bu ahvaldir. Hoş, hiçbir zaman hamasetin ne söz ne de davranışıyla peşinden koşmadım. Ama bize ait olanların elden gitmesi bile beni yıldırıyor işte. Hamit'in görevden nasıl alındığını işittin mi? Bir şeyler okumuştum. Yahudi Emanuel Karaso, Ermeni Aram Efendi, Arnavut Esat Toptani Paşa, Gürcü Arif Hikmet Paşa. Bu dördü ona görevden alındığına dair tebligatta bulunmuşlar. İki Müslüman ile iki Müslüman olmayan, hiçbiri Türk değil. Bu tuhaf kimlik kompozisyonunun bir manası olsa gerek değil mi? Acaba kompozisyonu yazanlar kimler? İttihatçılar mı? Sanmam. Onlarda bu akıl yoktur. Neden olmasın mirim? Koskoca meşrutiyeti getirdiler. Yok azizim yok, görmüyor musun? Bir sadrazam mevzunu dahi adam akıllı halledemiyorlar. Bunlar ki Hamit'i devirdiler de, ama sadrazam olarak hep Hamit'in eskilerine muhtaçlar. Bunlar ya bu denli basiretsizler ki memleketin bir anarşiye gittiğini görmüyorlar, ya da bu denli kabalar ki hiç ince siyaset bilmiyorlar. Böylesi adamların işi olamaz bu tip kompozisyonlarla mesaj vermek. Mesaj ne peki? Mesaj şu: Hamit'in halli demek eski memleketin ilgası, yani memleketin inşası demektir. Yeni memleketin inşasında Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar eşittirler. Gerçi ıslahattan beri bunu bize dayatıp duruyorlardı. Hatta kanunlarımızda bile vardı. Lakin bundan sonra bir fark hasıl olacaktır. İçlerinde Türk olmayacaktır. Gerçi her işin başında sözde Türkler vardır. Fakat bu Türkler eskiden Jön Türklerdi. Şimdi iddiaçı Türkler beni ikna etmiyorlar. Yaşım olanı biteni iyice anlamaya müsait değildir elbet, ama kâni değilim hiçbirisine. Ya da o Türk bizim bildiğimiz manadaki Türk olmayacaktır. Başka tür bir Türk olacaktır. Fevkalade sözler sarf ediyorsun Ahmet Salih. İnan ol, ben bu kadar ince şeyler düşünemezdim. Şu halde seni biraz Türkçülere yakın görüyorum. Mehmet Emin Bey, Ziya Bey, Konteleki. Yok yok azizim, işim olmaz onlarla. Dedim ya, hamaset kokan hiçbir şeyin içinde ilim dahi olsa alakalı değilim. Ben olan biteni tahlil eder, yol belirlerim. Dedim ya azizim, sizinle bizim aklımız farklı çalışır. Neyse, bugün de şöyle bir eğlenelim bakalım. Madame Eleni ile görüşmeyeli çok oldu. Kabare başlamadan oturup iki çift laf edelim. Ona da para dayanmıyor ya, yine de bir yolunu buldum galiba.
Nedir o yol?
Kırma işi, öğütme.
Kırma işi, öğütme mi? Nasıl yani, değirmencilik mi yapacaksın?
Ahmet Salih bir an durdu, hafif hafif sırıtmaya başlayarak başını yavaşça bana doğru çevirdi ve o meşhur kahkahalarından birini daha atıverdi. Değirmencilik mi? İlahi azizim, ömürsün billahi. Demek değirmencilik yapacağım ha.
Dedi ve o gecenin muayyen zamanlarında iyiden iyiye kafayı buldukça,
ben değirmenci Ahmet Salih, değirmencilik yaparım, kırarım, öğütürüm.
O günün eğlencesinde Madame Eleni'nin başını çektiği kumpanya ile yine geç vakte kadar eğlendik. Geç vakitte Ahmet Salih epeyce bir çakır keyif olmuşken, bir lando mu tutsak yoksa bir otomobil mi tutsak diye düşünürken, gece boyu süren sefahatin de sinir sistemlerimizi ve irademizi iyice dumura uğratmasının tesiriyle daha pahalı olan otomobil tutmaya karar verdik. Eve vardıktan sonra tabiri caiz ise sızıp uyumuşuz. Pek tabii ki o gecenin sabahında ister istemez gecenin muhasebesini yapmaya koyulduk. Hesap ortaya çıkınca o gece de dahil aslında her gece fena halde para harcadığımız ortaya çıktı. Anladık ki beğenmediğimiz maaşımızla aslında fevkalade iyi ve mazbut bir hayat sürebilirmişiz. Benim bu fikre kanım kaynasa da Ahmet Salih hiç oralı olmadı. Ahmet Salih adeta bir şeylere yetişmek isteyen aceleciler gibi sürekli bir şeyleri takip etmek adına yaşadığı hayattan kopmak istemiyordu. Madame Eleni, Fräulein Helga, Madame Sherry, Ahmet Salih bunların adlarını öyle çok zikrediyordu ki ne annesinin ne de kız kardeşlerinin adını dahi bunlar kadar zikretmiyordu. İşte böylesi bir hayat yaşıyordu biz genç Osmanlılar. Her birimiz şüphesiz böyle değildik, ama azımsanmayacak olanımız böyleydi. Bu hal içinde Müslüman olduğumuzu iftarla söylüyor, lakin ecnebiler gibi yaşıyorduk. Öyle ki bir gün meyhanede iyice sarhoş olup da şuurumuzu kaybetmeye başladığımız bir andaydı. Sofra arkadaşlarımızdan olan Rum'un birinin Peygamber Efendimiz'e hakaretamiz bir söz söylemeye kalkışması ile anında Ahmet Salih, "Sen benim peygamberime nasıl böyle bir söz söylersin, o alemlerin efendisidir," diyerek üzerine yürümüştü. Çelişkiye bakın ki ben de dahil olmak üzere hepimiz sarhoştuk ve İslam peygamberini savunuyorduk. O peygamber ki Allah'ın içkiyi haram kılan ayetini ümmetine tebliğ eden ve bu tebliğden sonra günlerce Medine'nin sokaklarında seller gibi şarap akmasını seyreden bir peygamberdi. Biz ise bugünlerde asr-ı saadet zamanlarının aksine ve asr-ı saadet zamanlarında değersiz bir meta gibi sokaklarda akan şarapların karşısında bugün bir kadeh daha içmek için ya olmadık yollara başvurarak para kazanıyor ya da rızkımızı bu mendebura harcıyorduk. Türk olduğumuzu söylüyor lakin ecnebilere gıpta ediyorduk. Öyle ki ne idüğü belirsiz ecnebi kadınlar gözümüzde muteber, her türlü iktisadi gaddarlığı kibarlık içinde yaşayan ve yaşatan ecnebi şirketler bizim için referans, kendi devirlerimizden uzak Avrupa'yı yani Avrupa'yı hayat bizce gaye idi. Cazibesine kapıldığımız bu rüzgar içinde aslında bir çelişki yaşıyor, lakin içinde bulunduğumuz ahvalin içeriğini bilmiyorduk. Gerçi ayılabiliyor muyduk ki? Ayılanlar da vardı şüphesiz. Hani şu Ahmet Salih'in biraz da burun kıvırdığı iddiatçılar vardı ya, sanki onların ayılan yönleri var gibiydi. Zira ben iktisattan çok anlamasam da o günlerde her ne kadar içinde İngiliz sermayesi bulunsa da milli bir banka olan Türkiye Milli Bankası isminde bir banka kurulmuştu. Bu bankanın kuruluş amacının bizim nafia vekaletinde milli bir ekonomiye katkı olduğu söyleniyordu. Artık beni içinde taşıdığı çelişkilerle sıkmaya ve temposuyla yormaya başlayan bu hayatı bana taşıyamayacağım ağırlıkta gelmeye başladığı için bırakmak istiyordum. Ahmet Salih ile zaten sonradan ve meşrutiyetin ilanının gürültülü ortamlarında başlayan ve kökü olmayan bir iyi gün arkadaşlığı şeklinde hayat bulan arkadaşlığımızı kesmeye ya da ara vermeye karar verdim. Bir anda tereddütsüzce kestim. O günlerde ise memleketin ahvali iyiden iyiye kötüye gidiyordu. İttihatçılar alabildiğine kaba bir şekil almışlardı. Sarayın esamisi dahi okunmuyordu. Bab-ı Ali derseniz kaynıyordu. Memlekete adeta sadrazam dayanmıyorduk. Kabineler kuruluyordu lakin aciz ya da beceriksizdiler. Daha doğrusu devasa Avrupa güçlerinin ve Rusya'nın karşısında anladığım kadarıyla çaresizdiler. Gerçi çaresizlik ve acziyet biraz da beceriksizliğin ürünü değil midir? Ben olan biteni pek de iyi tahlil edemiyordum. Aklım ve irfanım hadiseleri yorumlamaya yetmiyordu. İşte o zamanlar Ahmet Salih'e ihtiyaç duyuyordum. Böyle acizliklere sıkıştığım vakitlerde daha iyi anlıyordum Ahmet Salih'e neden katlandığımı. O benim bir eksiğimi gideriyordu. Lakin onunla olmak, o huzursuz ve yarınsız hayatı yaşamak bana huzur vermiyordu. Bu nedenle olsa gerek eksikliğini hissetsem de bunaldığım için terk ettiğim bir hayatın öğesi olduğundan dolayı yokluğundan rahatsızlık duymuyordum. Artık anlamıştım ki toplum ile ilgili meseleleri anlamada ve tahlil etmede eksikliğim vardı. Ahmet Salih'in eksikliğini işte bu nedenle hissediyordum. Ben istibdat yıllarında içine kapatılmış bir ülkenin üstelik Anadolu'da büyüyen ve ancak kendi muhitini anlayabilen muhlis bir genciydim. Devrin pek çok genci gibi. Acaba diyordum istibdat olmasaydı da biz içe kapanmasaydık, tartışsaydık, yaşasaydık, böylesi anlayış sorunumuz olur muydu? Bu açmaz içerisinde kendimi geliştirmek gayesiyle mühendislik işlerinden arta kalan zamanlarda memleketin çeşitli yerlerinden gelen matbuata ilgi duymaya başladım. İstanbul matbuatı gerçi başkasına ihtiyaç bırakmayacak gibiydi ama Selanik'ten elime geçen Genç Kalemler isimli mecmua bana biraz değişik gelmişti. Bunlar yeni lisan diye bir şeyden bahsediyorlardı. Lisanın da yenisi mi olurmuş demeye koyuldum. Makaleyi okuyunca anladım ki bu adamlar avamca, halkça bir dilden bahsediyorlardı. Ne yapacaktık yani? Yılların işlenmiş beli lisanımızı terk mi edecektik?
Yo, öyle de demiyorlardı. Bu mevzu dikkatimi çekmişti. Lakin ben ne yazık ki içtimai mevzuları biraz geriden takip etme gafletinde bulunuyordum. Meğer ki mevzu bayağıdır konuşulmuş ve tartışılmış. Mecmuanın muharrirlerinin lisanı ve anlatımı dikkatimi çekmişti. Belli ki bu adamların işlenmiş bir dili vardı. Sonraları öğrendim ki her biri fikri ve edebi yönlerden epeyce gayretli insanlarmış. Ziya Bey'i zaten biliyorduk. Kendisinden epeyce söz ettiriyordu. Ancak çoğunu tanımıyorduk. Mesela Ömer Seyfettin Bey'i ancak tanımaya başlamıştık. Aynı zamanda bir zabit olan Ömer Bey, dile ve edebiyata sadakatle bağlı ve işin ehemmiyetine haiz bir asker yazarmış. Tanışmayı arzu etmedim değil, lakin benim utangaç tarzım ve biraz da şu içtimai mevzulardaki nakıslığımdan doğan endişelerim beni bu arzunun gerçekleşmesinden alıkoydu. Ancak yeni lisan ve Ömer Bey sayesinde edebiyata olan alakam artıverdi. Öyle ki Sultanahmet zamanında kapatıldığını ancak sonradan öğrendiğim Servet-i Fünun mecmuasının düzenli ve sadık bir okuyucusu oldum. Yalnızca edebi ve siyasi yazıları okumuyordum tabii ki. Bir de memleketten gelen mektupları okuyordum. Nafia vekaletinin genç bir mühendisi olarak artık elim ekmek tutar olduğu için peder beyin evlenmem lazım geldiğine dair telkinlerine maruz kalıyordum. Memlekette padişah efendimizin aynı zamanda tahsildarlığını da yapan peder bey göreceli de olsa zengin sayılırdı. Yalnız şu da bir hakikatti ki bizim memleketin zenginliği ile İstanbul'un zenginliği birbirinden farklıydı. Yani demem o ki biz buralara İstanbul'a göre fakir bile sayılırdık. Hele ki bir vakitler arkadaşlık yaptığım Ahmet Salih'in memleketi Manisa'dan zaman zaman peder beyi tarafından kendisine aktarılan paraları görünce oraya göre bile fakir olduğumuzu anladım. Tabii bu fakirlik ihtiyaçlar mevzusundaki arsızlıktan doğan fakirlikti. Ahmet Salih ile olan arkadaşlığımı kesip de kendi asıl tabiatıma dönünce ve asıl ihtiyaçlarım kadar olanlara odaklanınca aslında yeterince zengin olduğumu anladım. Aslında ne artmakta olan param vardı ne de artmakta olan kazancım. Onun yerine azalan ihtiyaçlarım vardı. Yani iştiham düştüğü maymun seviyesinden insan seviyesine yükselmişti. Hani demişti ya Latin dönüşünür Seneca. Fakir parası az olana mı denir yoksa ihtiyaçları çok olana mı diye. Üstadım bu sözü halimi çok iyi anlatıyordu. Edebiyat mecmualarından birinde okumuştum bu sözü. Edebiyatın bize neler kazandırdığını aslında o zaman anladım. Edebiyat bize estetik ile birlikte düşünceyi kavratıyordu. Mühendis mektebindeyken bilhassa Fransız edebiyatına odaklananlar vardı. Bir de ille de şark diyen bir azınlık. Ben ikisinin de uzağında kalmış bir Anadolu çocuğuydum. Şimdi de o yıllara yanıyordum. Lakin bir yandan da bugünüme şükrediyordum. Her ne kadar kültürel yönden nakız kalsam da sevgili pederimin benden en büyük ümidi mühendis olmam ve tahsilli bir genç olarak muhteber bir şahsiyet olmamdı ki vazifesini yapmış olmanın huzurunu bu nedenle her daim içimde hissettim. Böylece içtimai mevzularda nedenli geri olduğumu daha iyi anladım. Bu geriliği kapatmanın yollarını aramaya koyulmuştum zaten. En kestirme yolun matbuat yolu ile olacağına kanaatim vardı. Ancak matbuat çoğunlukla teoride kalıyordu. Onun bir de gerçek hayattaki yansımalarını görmek gerekiyordu. Üstelik bugünlerin yaygın matbuatında fevkalade ideolojik bir hava ile keskin bir siyaset hakimdi. Zaten tefekkür etme imkanı neredeyse yok gibiydi. O halde yazılı olan hakikatlerin yanı sıra yaşanmakta olanlara da inmemiz ve yaşanılanları sahada görmemiz gerekiyordu. Bu eksikliğimin yönlendirmesiyle ben yeniden Beyoğlu'na yöneldim. Lakin bu sefer hiç de eğlence hali taşıyamıyordum. Buna rağmen Beyoğlu pek de benim gibi düşünmüyordu. O Beyoğlu beyler gibi yiyor içiyor ve alemlere akıyordu. Gerçi Ahmet Salih yalnızca alemlere takılmadığını söylemişti ama ben onun gördüklerini göremiyordum.
Zaten memleket bir karmaşa havasına girdi girecek gibiydi. Cepheden gelen haberler içeride fevkalade tesir uyandırmaya başlamıştı. Zira Ahmet Salih'in de kestirdiği gibi Balkanlar ciddi bir şekilde kaynamıştı. Bu fevkaladelik içinde Trablusgarp Harbi'nin aleyhimize neticelenmesi işten bile değildi. Trablusgarp'taki bu fena hal umurun dikkatini çekmez gibiydi. Oysaki cepheden gelen haberlere göre biz orada neredeyse ya yenilmiştik ya da yenilmek üzereydik. Öyle ki matbuat sayesinde ve ancak zaman zaman yazılanlara göre öğrendiğimiz bu harp bir ilkler harbiydi. O matbuatı da en iyi yorumlayabildiğim insansa Galata Pera tarafında 7 kuşaktan biridir İstanbul'da yaşayan ve Ahmet Salih ile olan arkadaşlığımız devresinden tanıdığım ecnebi Mario idi.
4. ayrımın sonu. Sayfa 44.